7. Ayrım. Rosella 19 yaşındaydı ve adadaki dini misyonların birinde eğitim almıştı. Orada rahibelerden dikiş dikmeyi, biraz da piyano çalmayı öğrenmişti. Yatak komşusu Maria, İtalya'da çalışmaya gittiğinde onu da yanına çağırtacağına söz vermişti. Maria ve Rosella çok yakın arkadaştılar. Birincisi ne kadar neşeli ve gürültücüyse, ikincisi de o kadar sessiz ve içine kapanıktı. Misyon yurdunda kaldıkları süre boyunca baş rahibe onları düzeltmek için çok uğraşmıştı. Gözlerini onun pek parlak gözlerine dikerek, "Rosella tatlım," diyordu. "Dikkatli olmalısın, çünkü sözcüklerin arkasında sözcükler gizlidir. Ama sessizliğin içinde herhangi bir şey yuvalanmış olabilir." Herhangi bir şeyin pek çok adı vardı ve Rosella bunu çocukluğundan beri bilirdi. Büyük annesinin canlı tavukları yoluşunu ve tüylere bir ant vererek bunları ateşe tutuşunu defalarca görmüştü. Başka adları da fırtınalı gecelerde onu deniz kenarına götüren erkek kardeşleri kulağına fısıldamışlardı. Herhangi bir şey nesneleri ansızın ortadan yok edebilir, fazla meraklı çocukları kör edebilirdi. Herhangi bir şey hiç görünmezdi ve kötülük yapabilir, hem de çok kötü olabilirdi. Ama onu evcilleştirmek için de yöntemler vardı. Bunu doğru zamanda kullanmayı bilmek kurtulmayı sağlardı. Profesör Baraldi'nin herhangi bir şeyinin adı Armilda idi. Rosella bunu işe girdiği ilk gün anlamıştı. Profesör evdeyse herhangi bir şey Arnilda, onun hep yanında oluyordu. Ve o her zamankinden farklı bir ses tonuyla hiç durmadan onunla konuşuyordu. Banyoda ya da yatakta ışığı söndürdüğü zaman bile bu konuşmayı kesmiyordu. Profesör dışarıdaysa Arnilda gücü eline geçiriyor, elindeki tabakları yere düşürüyor, ateşin üzerindeki şeyleri yakıyor, yerleri süpürür süpürmez, ortalığa toz yayıyor ve bu tozla Marley zemine tuhaf hiyerogliflerle bir şeyler yazıyordu. Gelmesinden bir hafta sonra Maria ona telefon etti ve pazar günü birlikte dışarı çıkabileceklerini söyledi. Rosella bunu duyunca sevinmekten çok rahatladığını hissetti. Profesör Baraldi yatakta oyalanmayı seven insanlar kategorisine hiçbir zaman girmemişti. Ona göre insan yalnızca bedenini dinlendirmeye yetecek kadar uyumalıydı. Yılların geçmesiyle uyku saatleri giderek azalmıştı. Sabahın üçünde ya da dördünde uykusunu almış olarak uyanması neredeyse olağan sayılacak kadar sıklaşmıştı. O cuma sabahı da öyle oldu. Biliyordu, bu yaşının etkisiydi. Yine de derin bir rahatsızlık duymadan edemiyordu. İnsanın artık yapacak hiçbir işi kalmadığı dönemde kullanımına bu kadar uzun saatlerin düşmesi ne anlamsızdı. Üstelik o gece iyi uyuyamamıştı. Önce klimayı açmasına neden olacak kadar sıcak, sonra da soğuk yüzünden uyanmıştı. Köprünün üstünde gördüğü o genç ve güçlü iki dilenciyi neden bir türlü aklından çıkartamadığını bir türlü kestiremiyordu. Kilisenin çanları dördü vurduğunda Profesör Baraldi ışığı yaktı. Çocuklarının ve torunlarının fotoğraflarını sergileyen çerçeveyi aydınlattı. Tam onlara bakarken bir an içinde dünyanın nereye gittiğini anlayıverdi. Dünya ahlaksızlığa doğru gidiyordu. İşte sorun buydu. Profesör kalktı, terliklerini ve deve tüyü sabahlığını giyerek balkona çıktı. Aşağıdaki aydınlık ve boş caddeden tramvay geçiyordu. Doğuya dönük yapılara baktı. Antenlerin ve asansör kafeslerinin ardında hafif bir aydınlanma görünüyordu. Her şey bu yöne gidiyorsa dedi kendi kendine. İnsanın bu dünyaya torunlar bırakmasının ne anlamı var? Profesör balkonda durduğu sırada torunları için bir şeyler yapmaya karar verdi. Kaçınılmaz biçimde terbiyesizliğe doğru sürüklenen torunları ve bütün dünya için bir şeyler yapmalıydı. İçeriye girdi, yıkandı ve tıraş oldu. Ceketini giyip kravatını taktıktan sonra yazı masasına oturdu ve yaşlılara özgü o titrek yazısıyla beyaz bir kağıda şunları yazdı. Düzen ve saygı üzerine bir makale. Pazar sabahı saat 8'de Rosella çoktan hazırlanmıştı bile. Mavi bir etekle, beyaz bir gömlek giymiş, yatağın üstüne oturup beklemeye başlamıştı. Maria saat 9'da uğrayıp onu alacağını söylemişti. Rosella çıkmak ve kenti görmek için sabırsızlanıyordu. Kendisi daha yurttayken arkadaşının ona yazdığı mektupları ezbere hatırlıyordu. Burası harika, satın alınabilecek pek çok şey var. Ve insanın eğlenmediği tek bir günü bile olmuyor. Maria iki çocuklu bir aile yanında iş bulmuştu. Onun gelmesinden sonra becerikliliğini gören patronları çocukların havuza ya da İngilizce dersine kolayca gidebilmeleri için sürücü belgesi edinmesini sağlamışlardı. Ona bir de ikinci el küçük otomobil satın almışlardı. Ve işte o pazar sabahı Maria o otomobille gelecekti. Rosella içini çekti, ellerini ovuşturdu. Bir saat sonra rüyası gerçek olacak, ikisi birlikte gerçek hanımlar gibi otomobille kentte gezmeye çıkacaklardı. En sonunda kapının zili çaldığında Rosella apartmandan dışarı koşuverdi. Rengarenk çiçek desenli, üzerine sıkı sıkıya oturan bir giysi giymiş olan Maria onu kaldırımda bekliyordu. Arkadaşını görünce kollarını açtı ve keskin bir çığlık attı. Rosella da aynen öyle yaptı ve sıkı sıkı kucaklaştılar. Sarmaş dolaş olarak konuşmaya ve sorular sormaya başladılar. Arabaya bindiklerinde Maria heyecandan sulanan gözlerini kuruladı. Aynaya bakarak rujunu ve rimelini tazeledi. Sabırsızlanan Rosella nereye gidiyoruz diye sordu. Sürpriz dedi Maria. Sonra arabayı öne sıçratarak park yerinden çıktı. Sürpriz büyük bir ikinci el giysi pazarıydı ve bütün sabahı burada geçirdiler. Maria Rosella'ya yeşil lame, dar bir giysi satın alabilmesi için ödünç para verdi. O gün öğleden sonra bir partiye gideceklerdi ve Maria arkadaşının yeni hayatına bir kraliçe gibi girmesini istiyordu. Rosella yeni elbisesini otomobilin içinde iki büklüm olarak denedi. Fermuar giysinin yan tarafındaydı ve bunu çektiğinde kumaşın sökülmeye başladığını hissetti. Aynı anda dışarıda yağmur yağmaya başladı. Torpido gözünden bir dikiş takımı çıkartan Maria korkacak bir şey yok diye yatıştırdı onu. Yaz yağmuru bardaktan boşalırcasına yağmaya başlamıştı. Gökyüzü kurşun gibi kararmıştı. Maria otomobilin içindeki ışığı yaktı ve ipliği iğneye geçirdi. Rosella bluzunun düğmelerini iliklerken bana partiden söz et dedi. Gözlerini dikişinden ayırmayan Maria, öğleden sonra olacakları, karşılaşacakları gençleri ve bu gençlerden hangilerini daha ilginç bulduğunu bir bir anlattı. Rosella 8 saat sonra eve döndüğünde ayakları öyle acımıştı ki ayakkabılarını apartman girişinde çıkarttı ve merdivenleri yalın ayak tırmandı. Salonun ışığı yanıyordu. Profesör yazı masasının başına oturmuştu. Rosella odasına gelebilmek için onun önünden geçti. Üzerinde hala yeni aldığı yeşil dar giysisi vardı. Dansın coşkusuyla giysi birkaç yerinden sökülmüştü ve aralardan siyahi teni görünüyordu. Onun selam vermesiyle profesör başını kaldırdı. Yaşlı adam bir şey söylemedi ama Rosella onun bakışlarını odasına kadar üzerinde hissetti. Duş yaparken Maria'nın ona Arilda'nın herhangi bir şeyine ilişkin söylediklerini düşündü. Olası bir çözüm üzerine yoğunlaşmış olarak banyodan çıkan Rosella yatağının üstüne hazırladığı temiz çamaşırlarını ve geceliğini almak üzere odasına gitti. Gecelik oradaydı ama kilodu yok olmuştu. Yatağın altına mı düştü diye merak edip yere eğildi. Kilot yerde de değildi. Ah hayır diye yüksek sesle haykırdı ve hala çıplak olarak tırnak törpüsünü alıp anahtar kilidine soktu. Böyle yaparsa herhangi bir şey Arnil'de odasına giremezdi. Profesör bütün gün evde kaldı ve makalesini yazdı. Öğle yemeği olarak Rosella'nın bir gün önceden hazırladığı domates ve mozzarella peynirini yemişti ve birazını da akşam yemeğine ayırmıştı. Saat 3'e doğru çocukları Cebeli Tarık'tan telefon ettiler. O yıl ilk defa hep birlikte bir yat kiralayarak tekne gezisi yapmaya karar vermişlerdi. Ağustos başında Livorno'dan yola çıkmışlar ve Kanarya Adalarına doğru yelken açmışlardı. Mola verdikleri limanlardan babalarına telefon ediyorlardı. O gün öğleden sonra Anna Maria babasına ne yapıyorsun diye sordu. Aldığı yanıt sizin için çalışıyorum oldu. Bu sözleri izleyen sessizlik sırasında profesör torunlarının vahşi çığlıklarını duydu. Olasılıkla telefon kabininin çevresinde zıplayıp hopluyorlardı. O akşam profesörün çocukları bir kıyı lokantasında yemek yerlerken babalarının bu bilmece gibi yanıtının ardında korkacak bir şey gizlenip gizlenmediğini düşündüler. Gelini neyse ki stüdyonun anahtarları artık onda değil dedi. Ötekiler de neyse ki öyle diyerek ona katıldılar. Yazı masasına dönünce profesör yazmış olduğu sayfaları baştan sona okudu. Gururlanarak vergi danışmanlığının yanı sıra mükemmel bir deneme yazarı olabileceğini de düşündü. Gelecek yüzyıllar boyunca onu dürüstlüğüyle anmalarını umduğunu söyleyerek çocuklarına, torunlarına ve onların gelecekteki torunlarına hitaben bir giriş yazısı yazdı ve sonra hemen konuya girdi. İlk cümlesi doğa düzenin öğretmenidir oldu. Bu tanımdan sonra karıncaların hayatına ilişkin olarak verdiği ayrıntılı bilgi iki dosya kağıdını önlü arkalı doldurdu. Sadece böcekler dünyasına ilişkin giriş yazısında ev ansiklopedisine başvurmak zorunda kalan profesör yazının devamında çalışkanlığı düzenin ürünü olarak göstermekle ahlak dersini vermiş oldu. O anda kilisenin çanları 7:30 çaldı ve profesör akşam yemeği için kalemi kağıdı bıraktı. Yarım kalmış şarap şişesini açarken aklına şu soru takıldı. Acaba düzen mi çalışkanlığın ürünüydü yoksa çalışkanlık mı düzenin ürünü? Yazı masasına döndü ve düşüncelerini toparlayabilmek için bir bütün sayfayı arıların olağanüstü yaşamıyla doldurdu. Sonunda elbette ya diye bağırdı. Çalışkanlık düzenidir müdür? Nasıl oldu da yanıldım? O noktada memelilerin üst sınıfında bulunanlara bir gönderme yaptı. Ve asıl amaçladığı noktaya ulaşmak üzere insana ve onun ahlaksız geleceği konusuna geldi. Tanıdığı en büyük memeli onu Abisinya'da görmüştü, aslandı. Bunun üzerine bakın çocuklar diye yazdı. Ormanların kralı nasıl da soylu ve ihtişamlıdır. Orman sözü üzerine biraz düşündü. Aslanlar hep açık alanlarda yaşarlardı. Bunun üzerine orman sözcüğünü sildi ve savan yazdı. Aslan diye yeniden başladı. Ama hemen durdu. Aslanlar ne yapardı? Onları hep güneşte ya da gölgede otururken görmüştü. Bütün bir gün bir şey yapmıyorlarsa nasıl böyle aristokrat olabiliyorlardı? Profesör ağır hareketlerle kalemin kapağını taktı. Kuramında bir hata vardı. Belki de konuyu bu kadar dağıtmamalıydı. Böceklerden doğrudan doğruya insanlara geçmeliydi. Çünkü böceklerle insanlar birbirlerine öteki hayvanlardan daha çok benzeşiyorlardı. Yoksa savunu başka nasıl aklayabilirdi? Bizi hayvanlar dünyasından ayıran sadece düzen ve saygı mıydı? Tam bunları düşünürken Rosella'nın yırtık giysisiyle önünden geçtiğini gördü. Ve zihninde yeni bir pencere açıldı. Zenciler diye yazdı. Hayvanlara en yakın olan ırktır. Bu nedenle de ne düzen bilirler ne saygı. Profesör kağıda bakarken bu sözlerinden hoşnut kaldığını düşündü. Bu cümleyle ertesi günün çalışmasına iyi bir yönlendirme yapmıştı. Çalışmasını bir dosyaya koydu ve yazı masasından kalktı. Salonda şöyle bir dolandıktan sonra gidip koltuğuna oturdu. Ah Arnilda diyerek içine çekti. Ansızın havada garip bir şey duydu. 2-3 kez havayı kokladı. Arnilda, odada aslan kokusu var dedi. Aslan dediği anda da Rosella'nın esmer ve yumuşak teninin yeşil lame kumaş arasından dalgalanışı gözlerinin önünde belirir gibi oldu. Profesör ertesi sabah her zamankinden çok daha geç uyandı. Banyo aynasına bakarken yüzünde kötü bir renk olduğunu fark etti. Gece pek çok rüya görmüştü ve pek çoğu da huzursuzdu. Sandalyenin üzerindeki giysilerini alırken yerde beyaz bir şey durduğunu fark etti. Yerden alınca bunun sentetik kumaştan dantelli bir külot olduğunu gördü. Gazetesini almak ve her zamanki gibi köşedeki kafede kahvesini içmek üzere çıktı ve eve dönünce yazı masasının başına oturdu. Dosyayı açtı, dolma kaleminin kapağını çıkardı ve bir önceki gün yazdığı son cümleyi okudu. Rosella yandaki odada avaz avaz şarkı söyleyerek elektrik süpürgesiyle yerleri temizliyordu. Bunun üzerine profesör zenciler diye yazdı. Çocuklar gibidirler, şarkı söylerler, dans ederler ama hesap yapmayı bilmezler. Durdu. Gürültü dikkatini toplamasını engelliyordu. Mahallenin etkisi için zencilerden zenci diye söz etmenin doğru olup olmayacağını düşündü. Rosella gelmeden önce kızı Anna Maria ile yaptığı tartışmayı anımsadı. Kızı onun kanasta arkadaşlarından biriyle telefonda konuşurken bir Perugiyalı kızdan söz ettiğini duymuştu. Anna Maria sonradan babasına merakla kim bu Perugiyalı kız diye sormuştu. Babasının bir sevgilisi olabileceği ve bu kişinin gelecekte bir sülüğe dönüşebileceği düşüncesi çocukları rahatsız ediyordu. Ne var ki babası ona Perugiyalı kızın aslında Saz Damlı kulübeden gelen zenciden başkası olmadığını açıklayınca Anna Maria suratını asmış, babasına zenci sözcüğünün pek nazik olmadığını, daha saygılı ve modern terimler kullanması gerektiğini anımsatmıştı. Zenci yerine gündelik konuşmada siyahi denebilirdi. Çünkü kör yerine görmeyen, topal yerine yürüyemeyen gibi terimler kullanılıyordu. Sıfatlara olumsuz bir ek koyarak yeni bir tanım kazandırılıyordu. Bunun üzerine profesör zencilere de beyaz olmayan demenin doğru olabileceğini düşünerek bunu küçük bir kağıda not etti. Notu yeni bir makale için kaynak konu oluşturabilirdi. O anda Rosella üzerinde önlüğüyle odaya girdi. Profesör pazar gidiyorum ne almak diye sordu. Yaşlı adam arkasını döndü ve kızın üzerindeki çiçekli önlüğünü çıkarttığını gördü. Salatalık al dedi. Kız tam kapıdan çıkarken ekledi. Büyüklerinden seç. Saat 11 olmuştu. Profesör makalesine döndü. Sabahını ortaya bir iş çıkartmadan boşa geçirmiş olmak istemiyordu. Yıllar önce sevgili çocuklar ben beyaz olmayanlara karşı yapılan bir savaşa katıldım ve bu nedenle söyleyeceğim her şeyi birebir yaşadım. Cümleyi yeniden okudu. Beyaz olmayanların bu sefer de sarı ırktan olanları gibi algılanabileceğini düşündü. Beyaz olmayanlar kelimesinin yanına bir yıldız koyarak bunu kağıdın dibinde Afrika'nın beyaz olmayanları şeklinde açıkladı. Tencere açık olduğu için dışarıdan öğle yemeğine hazırlanan yemeklerin kokusu geliyordu. Omlet ve pirzola kokuları arasında profesör mutfaktan çıkmadığı belli olan başka bir koku duydu. Ayağa kalktı ve Rosella'nın divanın üzerine bıraktığı önlüğünü gördü. Divanın sırtına konmuş önlük yastıklar arasında dururken sanki kız orada oturuyormuş gibi görünüyordu. Profesör dolma kaleminin kapağını kapamayı unuttu ve yazı masasına dönmedi. Rosella pazar yerinde bulduğu bir telefon kabininden Maria'yı aradı. Arkadaşı ona nasılsın diye sordu. Herhangi bir şey Arnilda benim kilodumu çaldı. Maria sustu. Sonra bu önemli dedi ve ekledi. Hem de çok. Ve sonra oralarda oturan memleketlisi bir yaşlı hanımın adını fısıldayarak onu Rosella'nın çalıştığı eve yollayabileceğini, ne yapabileceğini ondan öğrenebileceğini söyledi. Eve dönünce Rosella doğru mutfağa girdi. Aldıklarını tezgaha bıraktı ve saate baktı. Geç olmuştu. hemen önlüğünü taktı ve mermer masanın üstünde salatalıkları küp küp kesmeye başladı. Televizyonun sesini işitince bir elinde çanak, bir elinde ekmek yemek odasına doğru yürüdü. Her şey 5 dakikanın içinde oldu bitti. Salatalıkların gene barbarca doğrandığını görmesiyle profesörün ayağa fırlaması, kızı bileğinden yakalayarak mutfağa sürüklemesi bir oldu. "Al salatalıkları!" diye bağırdı. Kız titreyerek birini aldı. Adam onun elinden kaptı ve kesme tahtasına koyacağına kızın bacakları arasında sokmaya kalkıştı. Çığlık çığlığa bağıran kız çırpınarak adamın elinden kurtuldu ve odasına kapandı. Profesör yalnız kaldığında kolundan yukarı bir seğirmenin tırmandığını hissetti. Seğirme giderek sıklaşıyordu. Önce salatalık elinden düştü, sonra da kendi ölü gibi sandalyeye yığıldı. Birkaç saat sonra telefon çaldığında profesör hala sandalyede oturuyordu. Zar zor ayağa kalktı ve girişteki telefona gitti. Anna Maria ona "tekne bozuldu" dedi. Karşı tarafta sadece sessizlik vardı. "Karabuk!" diye fısıldadı profesör. "Baba, iyi misin?" Alıcıda gene uzun bir sessizlik oldu. Kolum biraz ağrıyor. "Düştün mü?" "Hayır, önemli değil. Gene romatizmam azmış olmalı." "Karabuk ne demek?" Profesör yeniden içini çekti. Kendini zorlayarak "bu arıza işi de ne?" diye sordu. "Henüz bilmiyoruz. Tamirci bekliyoruz. Neden Doktor Melandro'yu aramıyorsun?" Profesör bu soruyu "burası Afrika gibi sıcak" diye yanıtladı. Hemen ardından yabancı bir ses hatta karıştı, sonra da kapandı. Bir an için profesör ne yapacağını bilemeden çevresine bakındı. Sonra Panama şapkasını başına taktı. Keten ceketini giydi ve adımlarını sürükleyerek evden çıktı. Daha geç saatte telefon yeniden çaldı. Rosella profesörün çıkıp çıkmadığını anlamak için odasının kapısından dışarıyı dikkatle dinliyordu. Ona öğüt vermek için arayan Maria olabilirdi. Sonunda cesaretini toplayıp odadan çıktı, ahizeyi kaldırdı ve sessizce bekledi. "Nasıl gidiyor?" Arayan gerçekten de Maria'ydı. "Maria," diye fısıldadı Rosella, "bir bilsen." Sonra olanları anlattı. Telefonu kapatınca Rosella mutfağa gitti. Derin dondurucuyu açtı, naylona sarılı, tüyleri hala üstünde duran sülünü bulup çıkarttı. Onu balkona çıkarttı, naylonu sıyırdı ve çözülmesi için güneşe bıraktı. Sonra odasına döndü. Anahtarla kapıyı kilitledi ve ailesine uzun bir mektup yazmaya başladı. Profesör de eve döndüğünde yazmayı denedi. Kolundaki ağrı hafiflemişti ama yine de önceki gün olduğu gibi zihnini toparlayamıyordu. "Töreler," diye yazdı. "Bizi hayvanlardan ayıran bir başka şeydir. Bir hayvan öldüğünde o benzerleri için işte haçlı bir şölen olur. Ama insan öldüğünde ona en şık giysileri giydirilir, bedeninin çevresinde dualar okunur ve ruhunun kurtuluşu için yakarılır. Herkes onun sağlığına yaptığı güzel şeyleri anmak için birbiriyle yarışır." Gerçeği söylemek gerekirse bu düşünceler şimdiye dek yazdıklarıyla pek ilintili sayılmazdı. Ama önemli bir cümle olduğundan profesör kırmızı kurşun kalemi aldı ve bunu çember içine alarak uzun bir okla kağıdın sonunda alması gereken yeri işaretledi. Herhalde gerçek bilim adamları da böyle bir yöntemle çalışıyorlardır diye düşündü. Kilisenin çanları çalmaya başladı. Profesör saydı. 7 bas, 2 tiz vuruş. Saat 7:30'tu. Odada hala bol ışık vardı ve açık pencereden gürültü gelmez olmuştu. Herkes deniz kenarındaydı. Denizde ya da dağlarda diye düşündü profesör. Zorlukla sandalyesinden kalkarak kısa adımlarla yemek odasına doğru yürüdü. Salondan geçerken gözleri bir gençlik fotoğrafına takıldı. Faşist subay üniforması içindeydi. Elleri yanında ayakta dimdik duruyordu. Fonda palmiye ormanı görünüyordu. "Tupa!" diye mırıldandı ve yavaşça başını salladı. Artık bilgeliğin yaşlılığa ilişkin bir nitelik olduğunu biliyordu. Rosella onu masanın yanında ayakta bekliyordu. Tava elindeydi. "Yumurta profesör," dedi onu görür görmez ve sert bir hareketle omleti tabağa boşalttı. Profesör peçetesini boynuna bağlarken "Arnilda'cığım, ne talihsizlik," diye söylendi. "Kim takar?" diye bağırdı kız ve mutfağa daldı. Yemekten sonra profesör gene çalışma masasının başına geçti. Temiz bir kağıda kırmızı kalemle "kim takar?" diye yazdı. Yanına parantez içinde "kim takar?" yazıp bir soru işareti koydu. Hepsinin altını iki kez çizdi ve kağıdı katlayıp ötekilerle birlikte dosyaya kaldırdı. Televizyonda bacakları kalınca kızların dans ettiği bir eğlence programı vardı. Arada sırada bir komedyen çıkıp şakalar yapıyor, sonra da abartılı kahkahalar atıyordu. Profesör bunları birkaç dakika dinledi. Sonra sıkılmaya ve başı ağırlaşmaya başladığı için kalkıp zamandan önce uyumaya gitti. Ertesi sabah her zamankinden daha geç uyandı. Işık çoktan odasına girmişti ama o kalkmak için hiçbir arzu duymadığını hissetti. Düşünceli bir şekilde yastığını dürtükledi. Her zamanki yumuşak dokuma yerine parmakları tozlu ve kuru bir şey hissetti. Elini çekti ve komedinden gözlüğünü aldı. Parmaklarında acayip kırmızı lekeler olmuştu. Şaşkınlıkla doğruldu ve yastığını ters çevirdi. Bir tutam yanık tüyün yanında pıhtılaşmış kan parçaları vardı. Aynaya bakmak için banyoya seyirtti. Gece uyurken ağzı ya da burnu kanamış olabilirdi. Peki ya o tüyler neyin nesiydi? Bu tüyler de ona ait değildi ya. Bunun üzerine Arnilda'nın ona çocukken anlattığı bazı öyküleri anımsadı. Geceleri cadıların yatak yatak gezdiklerini, büyü ve lanet dağıttıklarını söylerdi. Sözlerine inandırıcılık kazandırmak için de ona bir keresinde şiltesinin altında bulduğu ve düğüm düğüm edilerek çivilere sarılmış yün yumaklarını göstermişti. Gördün mü bak Pupo demişti. Uğramışlar. Cadılar böyle uğrarlar işte. Şimdi zihnine o görüntüler dönüp gelmişlerdi işte. Telefon çaldığında profesör hala pijamasıydı. Sabahlığını giyerek salonu geçti ve kendini divana bıraktı. Baba dedi oğlu nasılsın? O anda profesör kolundaki sızlamayı yeniden hissetti. Zorlukla soluk almaya başladı. Yastıkta dedi soluk soluğa kuş tüyleri var. Oğlu onu yanıtlamadı. Fonda birinin çekişle vurduğu işitiliyordu. Sonra tereddütle senin yastığının kuş tüyleri değil mi diye sordu. Arnil de onların uğradıklarını söylüyor. Uğramışlar. Baba diye bağırdı oğlu. Saat kaç? Adın ne? Alo. Alo. Ama telefonun öteki ucunda kimse yok gibiydi. Oğlu telefon kabininden çıktı ve yakındaki kafede bulunan kız kardeşinin yanına koştu. Babasıyla ilgilenen doktorun telefonu onda olmalıydı. Oysa kız kardeş de numarayı ağabeyinin bildiğini sanıyordu. Kavga etmeye başladılar. Anna Maria senin suçun diye bağırıyordu. Çünkü sen her zaman kıskanç oldun ve onu hiç sevmedin. Hayır tatlım, onu umursamayan biri varsa o da sendin. Babama önemseseydin şu evliliği yapmamış olurdun. Her ikisinin eşi çıkıp geldiğinde iki kardeş sakinleştiler. Anna Maria'nın kocasına göre yapacak tek şey Roma'daki bir tanıdıklarını aramak ve onun doktorla iletişime geçmesini sağlamaktı. Rosella elinde kuş tüyünden yapılma toz fırçasıyla salona girdiğinde profesörün divanın arkasından sarkan tek elini gördü. Merakla yaklaştı. Canlı olup olmadığını anlamak için tüylü toz fırçasını profesörün burnuna yaklaştırdı. Deve kuşu tüyleri pek cılızca hareket ettiler. Kız koşarak Maria'ya telefon etmeye gitti. O da evde yalnızdı. Patronları denize gitmişlerdi. Maria hemen geliyorum dedi. 15 dakika sonra kapıdaydı. Tir tir titreyen Rosella onu salona aldı. Maria memnuniyetle bağırdı. Gördün mü bak, yaşlı kadın hiç yanılmaz. Peki ya şimdi diye sordu Rosella. Merak etme, onu hastaneye götürürüz. Böylece her şey normal görünür. Profesöre eski bir askeri battaniye sardılar ve onu merdivenlerden aşağı sürüklediler. Kapıcı tatildeydi. Yaşlı adamı iki büklüm arka koltuğa koyarlarken onları gören olmadı. Maria motoru çalıştırdı ve araba gene ani bir hareketle öne sıçradı. Ağustos'un 15'i olduğu için sokaklar oldukça ıssızdı. Rosella ne tarafa gideceğiz diye sordu. Tam olarak bilmiyorum ama göreceksin. Hastaneyi bulmak zor olmayacak. Yavaş yavaş kent merkezindeki sokaklarda dolaşmaya başladılar. Her yol ayrımında arabayı durduruyorlar, tabelaları okuyorlardı. Bir süre sonra Maria buralarda hiçbir şey yok dedi ve henüz geçmedikleri bir caddeye saptı. Rosella arada bir battaniyeyi kaldırıyor, yaşlı adamı yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyordu. Hala nefes alıyor mu? Evet, sanırım alıyor. Bu kısa konuşmanın dışında arabada derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Her ikisi de profesörün arabada ölmesi halinde herhangi bir şey Arnilda'nın intikamının korkunç olacağını düşünüyordu. O zaman onları mahvetmek için kızların bedenine girerdi. Profesör zorlukla nefes almaya başladı. Rosella korkuyla kekeleyerek birine soralım dedi. Maria açık bir gazete bayi gördü ve oraya yanaştı. Rosella pencereden başını uzattı. Hastane lütfen dedi. Kuşkuya kapılan ve arabanın içini gözden geçiren satıcı kadın hangi hastane diye sordu. Biri dedi Rosella herhangi biri. Kadın çenesini kaşıdı. Buradan dümdüz gidin sonra üçüncü yok ne diyorum dördüncü trafik ışıklarından sonra sapın. Ve pazar yerine kadar düz gidin. Oraya gelince yeniden sorun. Oradan yakındır. Araba yeniden hareket etti. Artık öğle yemeği saati olmuştu ve sokaklarda kimse kalmamıştı. Kadının dediği gibi dördüncü trafik ışığından sola saptılar. Evler seyrelmeye başladı. İki ev arasında çorak çayırlar görünüyordu. Bir sonraki yol ayrımında hangi yöne gideceklerini ikisi de anımsamıyordu. Galiba sağa demişti dedi Maria. Ama Rosella başını sallıyordu. Hayır sola. Sonunda sola saptılar. Bu düz ve uzun bir caddeydi. İki kenarında prefabrika evler ve hurda otomobil depoları vardı. Buralarda pazar yeri yok dedi bir süre sonra Rosella. Maria ani bir U dönüş yaptı. Ben haklıydım, sağa gidecektik dedi. Döne döne sonunda kayboldular. Pazar yerine ilişkin hiçbir iz yoktu. Bu arada profesör giderek kötüleşiyordu ve zorlukla aldığı soluğu hızlanmıştı. Sanki boğulmak üzereydi. Çabuk, çabuk olmalıyız dedi Maria. Şimdi bir üst geçide gelmişlerdi ve önlerinde dört şeritli geniş bir yol açılıyordu. Bir kamyon son hızla yanlarından geçerek onları korkuttu. Burada hastane yok diye fısıldadı Rosella. Bir fikrim var diyen Maria sinyal vermeye başladı. Rosella ona nereye gidiyoruz diye sordu. Ama Maria yanıt vermeden yol kenarına atılmış eski bir divanın yanında arabayı durdurdu. Fazla uzak olmayan bir noktada, hastalıklı bir ağacın altında dergi okuyan, mini etekli bir kız duruyordu. Maria otomobilden inerek, ''Burada çok insan vardır.'' deyip profesörün battaniyesini çekiştirmeye başladı. ''Bana yardım et, onu şuraya yatıralım. Görürsün bak, birisi onu bulur ve hastaneye götürür.'' Bunu yaparlarken Rosella'nın gözleri bir an için profesörün yarı kapalı gözleriyle karşılaştı. Maria profesörü divana oturttuktan sonra hızla arabaya bindi ve sertçe kapıyı çarptı. ''Hadi gidelim.'' dedi. Oradan uzaklaşırlarken Maria aynadan dergi okuyan kızın bir şey fark edip etmediğine baktı. Hayır, dergisi dizlerinin üstünde aynı pozisyonda oturuyordu. Onu hemen hastaneye götürmezlerse herhangi bir şey Arnilda bizim içimize atlayacaktır dedi Rosella. Maria omuzlarını silkti. Kim takar? Rosella derin bir iç çekişle elbette ya kim takar dedi. Otomobilin dikiz aynasında divanın üstünde oturan yaşlı adam güneşten kavrulan caddenin dibinde gözden gitmekte olan gri bir noktaya dönüşmüştü. Kitabın seslendirmesi bitti. 09.03.2008